Ayrım 24, sayfa 226. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. St. John'u yenmişti Capone ama bir de Peder Hoover ile ve Suburban Vatandaşlar Derneği ile uğraşmak zorundaydı şimdi. Sheriff Hoffman'ı Hawthorne Smoke Shop'a karşı harekete geçmeye zorlayan papaz efendi, Hoffman'ın 16 Mayıs 1925 derbi yarışının yapıldığı gün, tarihinde istemeye istemeye yapmaya razı olduğu baskının lideriydi. Pek az sayıda polisin katıldığı baskının elebaşıları arasında Vatandaşlar Derneği'nin en coşkulu üyeleri de bulunuyordu. Ellerinde arama emirleriyle yapının her yanına dağıldılar. Berwin'li bir emlak komisyoncusu olan Chester Bragg giriş kapısında nöbet tutmaktaydı. Kimi yuh çeken, kimi alkışlayan binlerce kişi sokağa dolmuş olanları seyrediyordu. Biraz sonra geceyi bitişikteki Hawthorne Inn'de geçirmiş olan Capone kalabalığı yararak kapıya geldi. Vakit öğleyi geçiyordu ama kendisi daha tıraş olmamıştı. Paltosunun altından ipekli pijamaları görünüyordu. İri yarı gangsteri hiç tanımayan Bragg içeri girmesine izin vermedi. Capone zorla girmeye kalkışınca da ne alıyorsun diye sordu. Burada parti mi veriyoruz sanıyorsun? Partiyi verecek olan biri varsa o da benim diye bağırdı Capone ve ileride hiç beklenmedik felaketlere yol açacak olan şu sözleri ekledi. Benim yerim burası. Bırak alaylı bir saygıyla kenara çekildi bu sözler üzerine. Buyur, al, buyur dedi. Biz de seni arıyorduk zaten. Western Springs'li bir makinist olan David Morgan Capone ile birlikte üst kattaki büyük salona çıktı. Burada kumar oynarken 150 kişi yakalanmıştı. Peder Hoover ile bir polis yetkilisinin yönetimindeki baskıncılar salondaki rulet tekerleklerini, zar masalarını ve öteki kumar araçlarını toparlamakla meşguldüler. Bunlar kapıda bekleyen kamyonlara yükleneceklerdi. Capone yapıp yapacağın son baskındır bu diye bağırdı Hoover'a. Kelebek gözlüklerinin ardında gözlerini kırpıştıran genç papaz kim bu adam diye sordu. Adım Al Brown dedi Capone. Bildin mi kim olduğumu? Tahmin etmiştim. Karşımda Amerikan Cumhurbaşkanı'ndan bir de güçlü birinin bulunduğunu hemen anladım. Capone arka odaya geçti. Küçük kasadaki paralarla borç senetlerini toparlayıp pijamasının ceplerine doldurdu. Muhasebecisi Leslie Shumway'e aşağıdaki büyük kasayı da boşaltmasını emretti. Oysa baskıncılar zaten boşaltmışlardı o kasayı. Aralarından biri sorgu yargıcıydı. Capone ile 8 adamı hakkında kumarı yasaklayan kanunlara aykırı hareket suçundan tutuklama emri hemen oracıkta hazırlandı. Capone Hawthorne Inn'e döndü. Çok geçmeden tıraş olmuş, pudralanmış, gri şapkasının tepesinden bembeyaz tozluklarına kadar 2 dirhem 1 çekirdek yeniden göründü. Keyfi de biraz yerine gelmişti bu arada. Hoover'ı bir kenara çekti. Muhterem pederim dedi. İkimiz baş başa konuşup bir anlaşmaya varamaz mıyız? Papaz efendi bu sözlerle ne demek istediğini sordu. Yani diye açıkladı Capone, siz beni Cicero'da rahat bırakın. Ben de Stickney'deki işlerimi tasfiye edeyim. Aramızda bir tek anlaşma söz konusu olabilir Bay Capone diye karşılık verdi Hoover. Ya kanunlara uyarsınız ya da bütün batı banliyölerinden defolup gidersiniz. Baskıncılar yarasız beresiz ayrılamadılar olay yerinden. Dışarıdaki kalabalığın arasına karışmış olan Caponcu kabadayılar Bragg'ı copla döverek burnunu kırdılar. Morgan'ı da yere yuvarlayıp suratını tekmelediler. Baskın günü ile duruşma günü arasında geçen süre içinde bütün baskıncılar devamlı ve çeşitli tehditlere uğradılar. Bir gece Morgan'ın garajında pusu kuran 4 gangster adamı vurarak öldü sanarak yaralı bıraktılar. Morgan bir ay hastanede yattı. Dernek üyelerini daha başka tehlikelerle karşı karşıya bırakmaktansa baskın yapmaktan vazgeçmeyi yeğ tuttu. Üyelerden hiçbiri duruşmada tanıklık etmedi. Ortada bütün sanıkları mahkum edecek kadar belge olmasına rağmen yargıç Dreher davayı iptal etti. Bunun üzerine Bragg, yargıcı suçlayan çok sert bir mektup yazdı. Dreher mektubu Cicero'daki dostlarına göstererek Bragg gibi kendini bilmezlere bir ders vermelerini söyledi. Öte yandan Hawthorne Smoke Shop'ta gözle görülür bir değişiklik olmadı. Baskından yarım saat sonra yeni kumar araçlarıyla gerekli para getirilmişti binaya. Daha güneş batmadan eski hızıyla işlemeye koyulmuştu kumarhane. 11. Bölüm Genna Sülalesinin Çöküşü. Angelo Genna ile yeni karısı balayından döndükten sonra ev aramaya koyuldular. İstedikleri gibi bir ev buluncaya kadar göl kenarının en lüks otellerinden biri olan Belmont Oteli'ne yerleştiler. Eski belediye başkanı Thompson karşılarında oturuyordu. Kentin en varlıklı ailelerinin yaşadığı, şahane köşklerin bulunduğu bir semtti burası. Ağabeyi Tony ve Al Capone gibi Angelo da operaya bayılır, Chicago Şehir Operası'nın yıldızlarından Tito Schipa, Titta Ruffo, Luisa Tetrazzini gibi sanatçıları ağırlamaktan ayrı bir zevk alırdı. Şölenlerine çağırdığı sanatçılar arasında kendisini reddedecek kadar kanuna düşkün kişilere pek az rastlamıştı. Yeni evliler 1925 yılının Mayıs ayında kendilerine uygun bir villa bulabildiler. Banlio'daki villanın fiyatı 15 bin dolardı. 25 Mayıs sabahı yanına gerekli parayı alan Angelo, son moda spor arabasına binerek evin parasını ödemek üzere yola çıktı. Otelin altı sokak ötesinde Ogden Caddesi üzerinde ilerlerken yan sokaklardan birinden fırlayan büyük bir araba peşine düştü. Arabanın arkasında üç kişi oturuyordu. Polisin sonradan öğrendiğine göre Weiss, Morin ve Drucci. Arabayı kullananın da Frank Guzenberg olduğu sanılıyor. Genna peşindekileri silkelemek amacıyla gaza bastı. Hudson Caddesi'ne çıkan köşeyi çok hızlı dönen spor araba kaydı ve bir elektrik direğine çarptı. Arkadan gelen araba kaza yerinde durdu, kıpırdayamayacak durumda olan kurbanın üzerine üç tüfek birden ateş açtı. Angelo, Mount Carmel mezarlığının kutsal olmayan bölümüne, Dion O'Banion'un yattığı yerin 3-5 adım ilerisine gömüldü. Cenaze törenine katılanlar arasında yüzü her zamanki gibi tıraşsız olan Capone da vardı. Aradan 3 hafta geçmeden 13 Haziran sabahı Bizans entrikalarına taş çıkartacak bir çifte entrika çevrildi Güney Chicago'da. Oyunun belli başlı kişileri Genna çetesinin 4 üyesiyle Mike Genna, Samus Amatuna, John Scalise ve Albert Anselmi, Angelo Genna'yı temizlemiş olan 3 gangsterdi. Olaydan birkaç gün önce O'Banion çetecileri Amatuna'ya bir teklifte bulunarak Anselmi ile Scalise'yi kendilerine teslim ettiği takdirde çok para vereceklerine söz verdiler. İstedikleri tek şey iki adamın Sangamon ile Kongres sokaklarının kesiştiği köşeye yollamasıydı. Kendileri bir arabanın içinde bekleyecekler, kurbanlarına oradan ateş açacaklardı. Kararlaştırılan saat 13 Haziran sabahının 9'uydu. Kuzey kesim çetesinden en az Genna'lar kadar nefret eden Amatuna teklifi kabul etmiş göründü ve doğruca gidip durumu kurban olacakları açıkladı. Bunun üzerine Mike Genna'nın hazırladığı karşı planda avcılar av durumuna düşürüleceklerdi. Belirtilen saatte Drucci ile Moran, Weiss'ın başka bir yerde işi çıkmıştı, arabada oturmuş kendilerinden emin bir şekilde beklerlerken yanlarından hızla geçen ikinci bir araba üzerlerine kurşun kustu. Moran ile Drucci yaralanmış olmalarına rağmen silahlarını kaçan arabanın ardından boşalttılar. Hatta birkaç yüz metre gidebildiler peşinden. Ama ne kendileri ne de delik deşik olan arabaları kovalamacıyı sürdürecek durumda değildi. Yaralı arabayı Kongres sokağının ortasında bırakarak kendilerini kaldırıma atabildiler. Durmadan kan kaybederek hastaneyi boyladılar, haftalarca iyileşemediler. Düşman Western Caddesi'nde güneye doğru yoluna devam etti. 47. sokakta kuzeye doğru giden bir polis arabasıyla karşılaştılar. 4 sivil polis vardı arabanın içinde. Michael Conway, Harold Olson arabayı süren, William Sweeney ve Charles Walsh. Siviller o gün özellikle kinliydiler. Üç arkadaşları birden gangsterler tarafından öldürüleli bir hafta bile olmamıştı. Geçtikleri arabayı kullananın Gen'le olduğunu gören Conway, Olsen'a geri dönmesini, gangsterleri kovalamasını emretti. Hemen çanlarını çalmaya başlayan polis arabası dönerek büyük bir hızla ötekilerin peşine düştü. 59. sokağın orada yandan fırlayan bir kamyon, Genna'nın direksiyon kırmasına sebep oldu. Bir telefon direğine çarptılar, arabanın içindekilere bir şey olmamıştı. Ellerinde çifteleri dışarı fırladılar. Polis arabası da onların 1-2 metre ötesinde frenledi. Ellerinde tabancalarıyla siviller de dışarı fırladılar. ''Neden durmadınız?'' diye bağırdı Conway. ''Çanımızı işitmediniz mi?'' Bu sözlerine tüfekler cevap verdi. Göğsünden vurularak olduğu yere yıkıldı adam. Walsh ile Olsen hemen öldüler. Memurların en genci olan Sweeney, polis arabasını siper alarak gangsterlere ateş etmeye devam etti. Southwestern Caddesi bir endüstri bölgesiydi. Yüzlerce fabrika işçisi sokaklara döküldüler. Fabrikaların düdükleri çalmaya başladı. Çevredeki karakollara telefon üstüne telefon yağıyordu. Gangsterler kaçmaya koyuldular. İki elinde iki tabanca olan Sweeney peşlerinde olduğu halde boş bir arsaya daldılar. Scalise ile Anselmi dar bir sokağa sapıp kayboldular. Yalnız kalan Genna durdu. Kendisini kovalayan sivile dönerek çiftesini nişanladı. Tetiği çekti ama kurşunu tükenmişti. Tüfeği bir yana atıp yeniden koşmaya başladı. Arsanın öteki yanındaki bir eve doğru koşuyordu. Bacağının üst bölümüne saplanan bir kurşun atar damarını kesti. Evin oldukça yakınında düşmüştü yere. Sürüne sürüne bodrum penceresine kadar gitti. Camı kırıp içeri attı kendini. Sweeney ile iki polis memuru geldiklerinde bodrumun yerinde oturmuş, bacağından oluk oluk akan kana bakıyordu. Yaralıyı Bridgewell Hastanesi'ne götüren, can kurtaran arabasının içinde muhafızlardan biri sediyi düzeltmek için gangsterin üzerine eğilecek oldu. Genna adamın suratına bir tekme yapıştırarak ''Al sana orospu çocuğu'' diye haykırdı. Can kurtaran hastaneye varamadan kan kaybından öldü. Kaçarken şapkalarını düşürmüş olan Scalise ile Anselmi doğruca 59. sokaktaki bir dükkana girerek yenilerini almaya kalktılar. Biraz önceki silah seslerinin etkisiyle kulakları hala uğuldayan dükkan sahibi Edward Isaacson, yabancı bir dil konuşan bu saçı başı birbirine karışmış ikiliden kuşkulandı ve onlara herhangi bir şey satmayı reddetti. Tam o sırada köşe başında bir tramvay durdu. Kaçaklar bir koşu kopararak tramvaya atladılar. Isaacson peşlerinden fırlayıp gelmekte olan bir polis arabasını durdurdu ve kaçanları gösterdi. Tramvay tam hareket edecekken polisler iki kaçağı aşağı indirdiler. Cinayet masası şefi William Shoemaker, Anselmi ile Scalise'yi bir tercüman aracılığıyla sorguya çektikten sonra iki adam cinayet sanığı olarak tutuklandılar. Eyalet savcısı Crow, o gece radyoda yaptığı bir açıklamada, ''Katiller doğruca dar ağacına yollanacaklardır.'' dedi. Dava eyalet savcı yardımcısı Max Wigan'a verildi. Capone, Angelo ile Mike'ın ölümlerinden dolayı gözyaşı dökmedi. Torrio'nun ünlü planını gerçekleştirmek için Genna'larla işbirliği yapmak zorunda kalmıştı. Ama korkunç açgözlülükleri, hainlikleri, çılgınca vahşilikleri yüzünden bu kardeşlerle ortak olmak bile bir akreple koyun koyuna yatmak kadar güç bir işti. Üstelik arada onlar olduğu için Capone küçük İtalya'ya ve burada gelişmiş olan içki endüstrisine el atamıyordu. Küçük İtalya'da kontrolü ele geçirmek için en azından Sicilyalılar Birliği'nde yüksek bir görev sahibi olmak gerekliydi ki Mike Marlowe'un ölümünden beri Sicilyalılar Birliği'nin başını Genna'lar çekiyordu. Capone Sicilyalı olmadığı için ikinci derecede bir görev bile alamazdı bu durumda. Ama kendisine şu ya da bu şekilde borçlu kılacağı yüksek görevli kişiler aracılığıyla Sicilyalılar Birliği'ni istediği gibi kontrol edebilirdi. Oysa Genna'lar avucunun içine alabileceği kişiler değillerdi. Angelo'nun oturduğu başkanlık sandalyesinde kendi adamı Tony Lombardo'yu görmekti bütün isteği. Bu yüzden sülalenin dağılışını hiç üzülmeden seyrediyordu. Hatta bu dağılışı çabuklaştırmak için elinden geleni yaptı. Küçük İtalyalı bir gammazın polise söyledikleri doğruysa, o gün Mike Genda'nın ölüm fermanı zaten imzalanmıştı. Anselmi ile Scalise'nin gizlice Capone tarafına geçtiklerini ve Genna'yı öldürmek konusunda bir anlaşmaya vardıklarını söylüyordu bu adam. Böylece Morgan ile Drucci'yi ateş ettikten sonra bu ikisi de yoluna devam eden Mike aslında gezintiye çıkarılmıştı da haberi yoktu. Kanlı Angelo 25 Mayıs'ta öldürüldü. Şeytan Mike 13 Haziran'da öldürüldü. 8 Temmuz'da Il Cavaliere Guisoppe Nerone, kardeşlerin kendisini takdir etmedikleri inancıyla bozuk olan çete üyesi Tony'ye telefon etti. Ona verilecek pek önemli bir haberi olduğunu söyleyerek Grant Caddesi'nde Cutilla'nın dükkanı önünde bir randevu verdi. Orada saat 10.30'da O'Banion'un öldürülüşü aynen tekrarlandı. Nerone, Tony'nin elini sıkı sıkı sıkarken kapının birinden çıkan bir adam tabancasını Tony'nin sırtına dayadı ve tetiği 5 kez çekti. County hastanesine kaldırılan Tony son anında metresi Gladys Bagwell'in kulağına Cavallaro'ya benzeyen bir şeyler fısıldadı. Polis Cavallaro adında hayali bir Sicilyalının peşine düştü. Cavalier Nerone önceleri kimsenin aklına gelmedi. Sonunda düştükleri yanılgıyı anladılar ama onların akılları başlarına gelinceye kadar Nerone bir berber dükkanında tıraş olurken vurularak ölmüştü. Tony Genna'yı vuran adamın kimliğine gelince, kimi tetiği çekenin Drucci olduğunu söylüyor, kimi de Capone'un adamlarından birinin bu işi yaptığını iddia ediyordu. Tony, Mount Carmel mezarlığında Angelo'nun yanına gömüldü. Cenaze törenine katılanlardan biri O'Banion'un mezarının ne kadar yakın olduğunu görünce, kıyamet günü bütün bunları hesaplaşmak için kalkınca şu mezarlıkta gümbürtüyü seyreylesen dedi. Hayatta kalan Genna'lar korku içinde şuraya buraya dağıldılar. Jim Sicilya'ya döndü. Sam ile Pete de Chicago'dan uzak yerlerde saklandılar. Palermo'da Madonna di Trapani heykelini süsleyen mücevherleri çalmak suçundan tutuklanan Jim 2 yıl hapis yattı. Yıllar sonra her üç kardeş de yeniden döndüler Chicago'ya ama artık eski Forster'ı kalmamıştı. Kimsenin dikkatini çekmeksizin kendi aralarında peynir ve zeytinyağı ithalatı yaparak ömürlerinin sonuna kadar geçindiler. Adamı Tony Lombardo Sicilyalılar Birliği'nin başına geçemeyince Capone fena bozuldu. Genna'ların yokluğunda çetenin artıklarını Samus Amatuna toparlamış, yanına silahlı 2 goril, Bami Goldstein ile Eddie Zion alarak birliğin karargahına gitmiş, herkesin istediği koltuğa oturarak kendini başkan ilan edivermişti. Bu arada Anselmi ile Scalise'nin doğruca gidecekleri dar ağacı yolu sarpa sarmış değişik yönlere sapmıştı. 3 ay duruşma yapılmadı. Bu süre içinde Capone, Sicilyalılar Birliği ve Genna çetesinden geri kalanlar. Sanıkların Mike Genna'yı öldürmek niyetinde olduklarını bilmiyorlardı bunlar. Bir araya gelerek sanıkların savunması için para toplamaya koyuldular. Başkan Amatuna'nın yönettiği kampanya en çok küçük İtalya'daki göçmen ailelerine hitap ediyordu. Kapı kapı dolaşanlar bütün Sicilya kolonisinin adını temize çıkarma çabasında olduklarını ileri sürüyorlardı para isterken. Ama çete liderlerinin bu işle ilgilenmelerinin nedeni başkaydı. Adamlarını kanuna karşı korumak zorunda olduklarını yoksa güçlerinin büyük bir kısmını kaybedeceklerini biliyorlardı. Para vermekte nazlananlara karşı da şantaj ya da job kullanmaktan çekinmiyorlardı. Para toplayanlar arasında en etkili ekip zalim Tropea'nın yönetiminde çalışandı. Tropea'dan başka Kartal Bardelli ile Vito Bascone de vardı bu ekipte. Birkaç hafta içinde 50 bin dolardan fazla topladılar. Scalise ile Anselmi'nin duruşması 5 Ekim'de başladı. Sivil polis Olson'u öldürmekten sanıklar 11 Ekim günü daha jüri üyelerinin seçimi son bulmadan iddia makamının 1 numaralı tanığı sivil polis Sweeney'in evi bombalanarak yerle bir edildi. Bütün öteki tanıklar gibi Sweeney de yaz boyunca çeşitli tehdit mektupları almıştı zaten. Jüri üyeliği için çağrılan kişilerden tehdit edilenlerin sayısı da o kadar yüksekti ki jüri seçimi tam 3 hafta sürdü. Sonunda seçilen üyelerden ikisini polis gece gündüz korumak zorunda kaldı. Sanıkların suçlu oldukları gün gibi ortadaydı. Western Caddesi'ndeki vuruşmayı gören sayısız görgü tanığı ifadelerinde Scalise ile Anselmi'yi tanıdıklarını söylediler. Aynı zamanda Capone'un ve birçok önemli çete liderinin avukatı olan uzun boylu, yakışıklı savunma avukatı Michael J. Ahern delilleri çürütmeye çalışmadı zaten. Yalnız polis öldürme konusunda ilginç bir ilke sürdü ileriye. Bir polis bir vatandaşı o vatandaşın isteği hilafına bir dakika bile zorla durdurursa o polisi öldüren vatandaşın suçu cinayet değil, ölüme sebebiyet vermektir diye savundu. Hele o polis silah zoru kullanırsa vatandaş özünü savunma gerekçesiyle polisi öldürebilir ve hiçbir ceza yiyemez. Jürinin kararı açıklandığında sanıkların ağzı kulaklarına vardı. Yalnızca ölüme sebebiyet verme suçundan 14'er yıl hapis yatmalarına karar verilmişti. Öldürülen sivilin yaşlı, sağır ve dilsiz olan annesi duruşmayı başından itibaren izlemişti. Yanında bulunan bir dostu kararı işaretlerle kendisine açıklayınca Bayan Olson'un titreyen parmakları şöyle konuştu. ''Oğlumun katillerini neden asmadıklarını anlayamıyorum. Bu karar adaletin suratına atılmış bir tokattır.'' Gerek polis örgütünden gerekse kamuoyundan yükselen protesto çığlıkları karşısında duruşma yargıcı William V. Brothers sanıkların hiç beklemeden ikinci bir kez, bu kez sivil polis Walsh'ı öldürmek suçundan yargılanacaklarını açıkladı. Aradan 3 ay daha geçti. Ekim ayının sonlarına doğru Torrio, Lake County cezaevinden çıktı. Capone'un yolladığı içi fedailerle dolu 3 otomobil gangsteri cezaevi kapısından alarak hiçbir yerde durmaksızın Chicago sınırları dışına Indiana'nın Gary ilçesine götürdüler. Gary'den New York trenine binen Torrio orada karısıyla buluştu. Birkaç gün sonra vapurda İtalya'ya hareket ettiler. Torrio her yıl Capone'un oğluna $5,000'lık bir tahvil göndermeye devam etti. 24. ayrımın sonu. Sayfa 236.